Tecetvelinden herkese merhaba. Bugünkü programda etki odaklı gazetecilik kavramını konuşacağız. Bu kavram son dönemde daha yüksek sesle tartıştığımız ve teyit olarak bizim de ısrarla üzerinde durduğumuz bir başlık. Neden bu kadar önemsiyoruz? Bu konuyu biraz ele almaya çalışacağız Tecetvelinde. Mehmet Atakan Foçar, Gülün Çavuş ve ben Emre İlkan Saklıcaz sizinleyiz. Etki odaklı gazetecilik derken ne kastediyoruz? Biraz bunun üzerine düşünmekte fayda var. Gazeteciliği neden yapıyoruz? Hakikatin peşinde koşmak. Bir yanıt. Ama bu konudaki en önemli nedenlerden biri olmasına rağmen tek başına da yetmiyor. Bir yanda çalıştığımız ortamlar, bir yanda çıkardığımız içerikler artık günümüzde daha fazlasını zararı yıkılıyor. Çok fazla sorun var dünyada ve yanlış bilgi burada teyit olarak bizim önümüzde adımlarımızı güçlü attığımız konulardan birisi ama bunun yanında içinde bulunduğumuz toplumun diğer sorunlarının çözümü ve sosyal etkiye odaklı atılacak adımlar büyük bir öneme sahip. İçinde bulunduğumuz dünyadaki her kriz, her olay artık hepimizin bir parçası. Bu sadece senin sorunun, bu beni ilgilendirmiyor, bu sadece benim sorunum deyip arkamızı dönemiyoruz. Hele ki yaptığımız işler bunu daha da önemli kılıyor. İşte bu yüzden etki odaklı gazetecilik kavramı günümüzde daha büyük önem kazanıyor ve bizim de ana konularımızdan birisi haline alıyor. Tabii teyit olarak bu süreçte pek çok adım attık. İlk attığımız adımlardan birisi, geçen yıl yaptığımız Factory, bugün de konuşacağımız konulardan birisi. Hatta farklı disiplinlerden yeni çözümler geliştirmek için ekipleri bir araya getirdik. Ve geçen yıl 15 Haziran tarihinde Fanus'tan çıkış ismiyle ilk program çıktılarını da ortaya koymaya çalıştık. Ve bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Biraz bunun üzerinden giderek belki de etki odaklı gazeteciliği nereye koyuyoruz bizim evrenimizde, neler söylemeli onu konuşalım diyorum.
Tabii. Belki ben başlayabilirim ama küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Sabah yaşadığım bir olay. Sabah her sabah poğaça almak için girdiğim fırına girdim. Ve televizyonda Fox izliyor işte fırının sahibi olan amca. Televizyonda bir sel felaketi ya da bir şey vardı. Çok böyle kısaca 10 saniye bakabildim. Muhtemelen de uzmanlarla iklim değişikliği perspektifini konuşuyorlardı o sırada. Sonra adamın şey dediğini duydum yanındaki arkadaşına, ya biz nasıl olsa görmeyeceğiz, göçüp gideceğiz, bizden sonrakiler düşünsün dediğini duydum. Şimdi bu konuyu aslında tam olarak konuşmak istediğimiz şeyle doğrudan alakalı. Çünkü o haberi ekrana veren televizyon kanalı da, onu izleyen tüketici de eşit derecede bu konuda sorumlu aslında. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda. Bu amcanın, bu fırını işleten amcanın aslında bir yandan bunu söylerken kendisinin ne yapabileceğine dair hiçbir fikri yok. Yani iklim değişikliğini önleyebilmek için, tüketimini azaltabilmek için, alışkanlıklarını değiştirebilmek için ne yapacağını bilmiyor. Çünkü bunun bir sebebi de izlediği televizyon kanalındaki haberin bu perspektiften yoksun olması. Sadece krizi öne çıkarması, oradaki seli göstermesi, büyük felaketler, büyük dramlar yaşanıyor, bunu anlatıp durması. Ama diğer yandan İnsanları güçlendirmiyor olması, haber tüketicisini güçlendirmiyor olması bence bu fırıncının bu cümleyi kurmasında en önemli etken. Etki odaklı gazetecilik derken ben aslında biraz böyle yaklaşıyorum. O haberi o ekrana verirken arka planda iklim değişikliği perspektifini konuşmak çok önemli, tamam. Ama bir yandan da güçlendirici bir yaklaşımı ve çözüm odaklı bir yaklaşımı da olması gerekiyor haberin bence.
Anlattığın anekdot sadece 3-4 noktayı ele almak gerektiğini bile vurguluyor belki de. Yani düşünüyorsun, bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak üzerine düşen bazı şeyler var ama birinci sorumlu orada tabii ki o değil. Şimdi ona haberi aktaran kişide bazı sorumluluklar var. Burada bir aktörü daha devreye koyduk. Ve burada bu düşünce metodolojisini kafasında oturtmasını sağlayacak olan bir aktöre daha ihtiyaç var. Buna ister eğitim kaynakları de, ister bilinci oluşturacak üniversitelerde, istersen devlet de, ne dersen de, ama bir iki aktörü daha devreye sokacağın bir süreç başlıyor. Sadece küçücük bir olay bile neler yapılması gerektiğine ilişkin bir sürü cümleyi getiriyor belki de önümüze.
Biz bir yandan aslında etki odaklı gazetecilik perspektifini Factory gibi bir programla diğer farklı medya kuruluşlarını ya da yanlış bilgiye karşı mücadele edecek diğer aktörleri güçlendirirken de odağa almaya çalışıyoruz. Aslında bu perspektif yaptığımız bütün aktivitelerde mutlaka içine koymaya çalıştığımız bir şey. Çok kolay değil bu arada etki odaklı bir habercilik yapabilmek ya da çözüm gazeteciliği yapabilmek diyelim. Solutions journalism olarak kavramlaştırılan şey. Çok kolay değil çünkü hepimiz şeye çok alışığız, yani gerçekten o dramların altını çizme, sorunun altını çizme perspektifine, yaklaşımına, alarmist olmaya çok alışkınız. Bu bir haberci için çok kolay çünkü. Ama çözümü öne çıkaran yaklaşımları inşa etmek gazetecilikte artık vazgeçilmez derecede önemli. Evet.
Ya burada teyidin nasıl bir perspektiften baktığını aslında en başından beri nasıl kurguladığımızı da göstermek için şu da yeterli. Biz sosyal medyada paylaşım yapan kişinin adına sosyal medyacı demiyoruz mesela. Etkileşim editörü diyoruz. Bunun da bir nedeni var. Çünkü gerçekten de biz bir topluluğunla etkileşime girmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada değişimi yaratabileceğin yer burası aslında. Onlarla etkileşime girmek, yarattığın değeri paylaşabilmek, değeri büyütebilmek önemli olan. O yüzden de bu kişinin adı etkileşim editörü. Ve yani nedir etki deyince işte etki bahsediyoruz. Etki etki biz de böyle yıllarımızı harcadık. Nedir teyidin etkisi? Nasıl anlayacağız bu etkiyi diye. Çok güzel bir çalışma da devam ediyor aslında. Belki biraz spoilerlarını Atakan verir sonrasında. Yani orada etki tabii ki herkesin kafasına bir değişimle birlikte geliyor. Ama bunun içerisine sorunu daha büyük mü göstermek yoksa çözümüyle birlikte mi bunu vermek? Bu da yine farklı gazetecilik tiplerinin aslında gene misyonu. Yani teyit de bir etki yaratmaya çalışan etki odaklı bir medya organizasyonu aslında. Ama mesela solution journalism dedin. O solution journalism dediğimiz tamamıyla bambaşka bir perspektiften alıyor etki dediğim meseleyi. Bunların hepsi çok farklı değerlendirilebilecek şeyler. Ama genelde böyle işte özellikle medya alanından baktığımızda bir de Türkiye medyasına baktığımızda yani sorunu daha daha büyük nasıl verebilirim? Hatta bazen işte olmayan sorunları işte orada biz devreye giriyoruz zaten. Olmayan sorunları ortaya koyup bununla ilgili büyük tartışmaları yapmak. Yani herkes mesela işte televizyonların en çürümüş yerinin tartışma programları olduğunu konuşuyor. Tartışıyorlar. Kimsenin oradan çözümden bahsettiğimiz yok yani. Biz çözüm lafını herhalde belirli Türkiye'nin hafızasında belirli sorunları tartışırken hatırlıyoruz. Ama başka bir şey çözmek konusunda herhangi bir irade sergileyen ne medya var ne uzmanlar var. O yüzden şey karmaşık bir durum yani.
Şimdi burada ben şunu düşünüyorum. Yaklaşık 13 yıl kadar tartışma programı yönettim televizyonda. Ve programları hazırlarken birinci önceliğim ki o zaman çalıştığım televizyon kanalı da bu konuda sağ olsun bana çok destek oldu. Şunu yapmamaya çalıştım. Mesela programlarda evet çatışmalar yeni bilgilerin çıkması için mantıklı olabilir. Ama birbirinin sözünü kesip bağırıp çağırıp ve argümanları tam da bilimsel olarak bir yere oturmayan kişileri konuk ettiğinizde izleyiciye bir şey vermiyorsunuz. Belki duymak istediği bir tepkiyi yüksek sesle birisi söylüyor. Bu ona bir şey kazandırmıyor. Ama onun yerine bir sorun neden var, kökeninde neler var ve bunun çözümü için neler yapılabilir? Bu sorun kimi etkileyecek? Kaç kişiyi etkileyecek? Mesela iklim değişikliği diyoruz. İklim değişikliği neden çıktı? Hayatımızda gelecekte neleri değiştirecek? Bugün bir şeyler yapmazsak yarın başımıza gelecek şeyler konusunda nasıl bir yerde konumlanacağız? Bunların yanıtlarını genellikle bilmiyoruz ve bunları tartışmak zaten reyting kazandıran şeyler de değil. İşte o televizyon kanalları akşam vakitlerinde bunlara çok zaman ayırmıyorlar. Yapmış olmak için butik birkaç proje yapıyorlar genelde. Ki onlar da bir süre sonra 3-4 bölüm yayınlayıp işlerine gelmiyor bir yerde kaldırıyorlar. Bir mazeret buluyorlar, bir şey buluyorlar. Burada bir dönüşüm şart. Yani medyada atılması gereken çok ciddi adımlar var.
Ya televizyonun örnek verdik tabii ama hani televizyon dışında da medyanın tabii diğer alanları. Ya sadece medya da değil. Burada farklı herhalde aktörler var sorumluluk üstlenmesi tabii gereken. Yani etkiyi şimdi belki solution journalism'in esas mantığını da biraz çerçevelemek lazım. Onu şöyle çerçeveleyebiliriz. Etki gazeteciliği yani çözüm gazeteciliği şunu gerektiriyor. Anlattığınız bir sorunu başkalarının nasıl çözdüğünü haber içerisinde vermeniz lazım. Yani çok kaba bir yani şu an tamamen uyduruyorum bir konu. Ankara'nın bisiklet yolları konusundaki eksikliğini anlattığınız bir haber yapıyorsunuz. Ama sonra bunun karşısına İstanbul'daki işte bisiklet yollarının ne kadar iyi olduğunu ve bunun için yani kurumsal olarak çalışan ya da örgütlü olarak çalışan gruplara nasıl çalışmalar yürüttüğünü anlatmaya çalışıyorsunuz. Mesela en basit haliyle böyle söyleyebiliriz sanırım. Bilmiyorum yanlış bir şekilde aktarıyorsam araya girebilirsin. Böyle aktarmak ve bunu yaptığınızda da bunu böyle bir PR işi yapıyormuş gibi değil, bir kurumu tanıtıyormuş gibi değil. Gerçekten de bir sorun varsa bunun çözümünü bulanlar da vardır. Ya da bunun çözümüne yönelik çalışanlar, uğraşanlar da
yine
vardır gibi.
Yine bir gazetecilik faaliyeti olarak tarafların tamamını dinlediğin, tarafların tümünün perspektifini yansıttığın, şeffaf bir şekilde olayları işte çözümleri açıkladığın ve aslında altını, çözümün altını çizdiğin bir gazetecilik faaliyeti Solutions Journalism. Bununla alakalı şu anda devam etmekte olan bir bizim de ekosistem partnerliğini üstlendiğimiz bir proje var. Onu bahsetmek iyi olur. Project Zoom isminde Impact Up İstanbul'un yürüttüğü bir proje. Bu projeyle 6 alanda gazetecilik projelerine, hikaye anlatıcılığı projelerine hibe desteği verilecek. Hibe desteğinin yanında tabii ki iyi yayıncılara, erişimi yüksek yayıncılara erişim desteği, bir yandan da koçluk, organik bir koçluk süreci de yürütülecek. Bu 6 alanda göç, sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon, enerji, iklim var. Bir de cinsiyet eşitsizliği var. Bu 6 alanda hikaye anlatıcılığı perspektifini bir şekilde sorunları ve çözümlerine odaklayan projelere destek verecek. Mutlaka bakılmasını tavsiye ederim.
Peki ben şunu söyleyeyim. Orada ilk tanıtım, lansman toplantısında hatta oturumun moderasyonunu sen yaptın ve Teyit de orada bir partner olarak var zaten. Nasıl bir izlenim edindin? Yani orada belki de olacak ve olanların ötesinde ne gördüğün çok büyük önem kazanıyor. Yani orada nasıl bir kendine içgörü çıkardın?
Şöyle, aslında bu çözüm gazeteciliğini ya da etki odaklı gazeteciliği konuşurken sürekli şunu akılda tutmak lazım. Artık haber tüketicileri sürekli olarak haberden kaçınıyor. İnternette ya da diğer yaygın mecralarda haberle karşı karşıya gelmek istemiyor. Bunun da en önemli sebebi, anketlerde çıkan birinci sebep, kendilerini kötü hissediyor olmaları ve ellerinden bir şey gelmiyormuş hissine kapılıyor olmaları. Aslında durum böyle değil. Her insanın sorumluluk alabileceği, bizi bekleyen krizlere karşı yapabileceği şeyler var. Dolayısıyla çözüm gazeteciliği perspektifinin burada çok anlamlı bir yeri var bana kalırsa. Diğer yandan hikaye anlatıcılığı dediğimiz şeyin de şöyle bir özelliği var. Bizim zihnimiz, insan zihni bazı olayları, düşünceleri, veriyi ya da herhangi bir şeyi, herhangi bir bilgiyi hikaye içerisinde anlamaya ve o şekilde hafızasında tutmaya daha eğilimli. Dolayısıyla biz kapımızdaki krizleri, dünyayı bekleyen sorunları eğer bir hikaye anlatıcılığının içerisinde insanlara ulaştırabilirsek, onların hem daha güçlü kalmalarını hem de bu sorunlarla baş etmede kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabiliriz. Aslında benim buradan öğrendiğim şey, hem panelden öğrendiğim, hem bu çözüm gazeteciliği perspektifinden öğrendiğim, hem de bizim gibi sosyal etkiyi amaçlayan, kar üretmektense hem toplumsal hem ekolojik bir değişimi yaratmak isteyen sosyal girişimlerden öğrendiğim şey, aslında bu tarz bir yaklaşımın kesinlikle işe yarayacağı yönünde. Dolayısıyla zaten dünyanın gittiği yer, insanların çalışma ilişkileri, birbirleriyle kurdukları ilişki hep bu anlam arayışının etrafında örgütlenmeye başladı. Siz de farkındasınız. Yani evet, insanlar hayatlarının çoğunu geçirdikleri iş yerlerinin gerçekten sosyal bir amaca hizmet ettiğinden emin olmak istiyorlar artık. Sadece 2-3 kuruş para kazanmak için bir kölelik düzeninde sürünüp gitmek, hayatlarını da bunun için harcamak istemiyorlar ki çok haklılar bence. Dolayısıyla şirketlerin de, medya kuruluşlarının da, habercilik perspektifinin de ben bu sosyal etki odaklı yaklaşıma biraz daha eğilmesi gerektiğini ve içselleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz burada örneğin sadece bir gazetecilik faaliyeti yürütmeye çalışırken teyitin içerisinde bir yandan örneğin bu sabah toplantıda yaptığımız gibi kendi ofisimizin atık yönetimi üzerine de konuşuyoruz. İşte sosyal etki odaklı olmak aslında biraz da böyle çevresel etkisini de düşünebilmek. Yani bir araya gelip iki tane analiz yayınlayan bir organizasyon değil burası. Buraya, çevreye, topluma bir katkı üretmeye çalışan ya da zararını minimize etmeye çalışan bir organizasyon.
Burada işte bu konuyla alakalı Neiman Lab'de bir yazı vardı. Orada da bu Bureau of Investigative Journalism'in Impact Editor, yani etki editörü almasıyla alakalı bir şeydi, haberdi. Orada şey diyordu aslında, hem bütün gazetecilerin, hem bütün fon verenlerin, hem bütün aslında okuyucuların istediği şey, herhangi bir fark yaratıyor muyuz? Bunu görmek. Yani ben bir okuyucu olarak bunu okuduğumda kendim nasıl bir fark yaratabilirim, bunu öğrenmek istiyorum. Bir gazeteci olarak, gazeteci olmak zorunda da değilim, herhangi bir kurumdaki çalışanım, bir farkı yaratabiliyor muyum, bunu görmek istiyorum. O yüzden de çok önemli. Ya bu yine Neiman Lab'in 2018'deki tahminleri içerisinde çok öne çıkan bir şeydi. Yani etki, artık her şey, etkiye odaklanmamız lazım. Çünkü gerçekten de gazeteciliğimizin fark yarattığından emin olmak istiyoruz. Bunu bilmek istiyoruz, görmek istiyoruz. O yüzden ben de hani bu özellikle Project Zoom beni de heyecanlandırdı. Böyle şeylerin Türkiye'de daha fazla tartışılıyor olmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü Türkiye bir de çok da uygun bir zemin ve bazen çok ufak değişimler çok büyük farklar yaratabiliyor. Yani iyi bir gazetecilik yaptığınızda da sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani bunun farklı yerlerde etkileri olabiliyor. Yani olamadığı da oluyor ama bir perspektife oturtmak gerekiyor gibi.
Bizim için aslında etki odaklı olmak, sosyal etkiyi amaçlamak bir yandan da şu demek, ölçebiliyor olmak da demek. Yani aslında hepimiz hissediyoruz içeride bir etki yarattığımızı. Biliyoruz işte 500,000 insan Twitter'da takip ediyorsa burada bir etki yaratılıyor demektir aslında. Bu şeyin sinyalini veriyor. Ama günün sonunda yine de tam olarak neyi değiştirdiğimizi somut rakamlara, verilere, anekdotlara dökmeyi her zaman istiyoruz. Bununla alakalı bir çalışma da yürütüyoruz az evvel senin söylediğin gibi sosyal etkimizi raporlayabilmek için. Diğer yandan sosyal etki odaklı çalışmanın bence şöyle bir tarafı da var. Bu sistemin, bu düzenin rekabetçi bir atmosferde insanları ya da ekipleri ya da organizasyonları yerden yere vurduğu bir dönemde biz şöyle factory gibi şöyle bir iş yapıyoruz ki bizim gibi yanlış bilgiyle mücadele edecek diğer aktörler de ortaya çıksın. Biz onları desteklemeye çalışalım. Burada teyitin duruşu hiçbir zaman kurulduğundan beri şöyle bir duruş olmadı. Biz bu alanda tek olalım. Gerçek bilgiye erişen, onu ortaya çıkaran, bunu çek eden tek kuruluş biz olalım. Bütün pastayı, bütün ekmeği yiyelim ve kimseye alan tanımayalım gibi bir perspektifimiz hiç olmadı. Bu yüzden de factory gibi bir organize, bir işi yapmak bence çok değerli.
Şimdi factory konusunda sizden biraz daha farklı bir açıdan ben yaklaşmak istiyorum. Teyit'e ben burada 5-6 ay oldu katılalı. Ve Factory'nin ilk çıktısı olan o Panus'tan çıkış etkinliğine ben konuk olarak gelmiştim. Ve bir gazeteci olarak kendimi aslında çok bir açıdan yalnız hissediyordum. Yani artık hepimiz şu döngüdeydik. Tanıdığım birçok arkadaşımda da şu var. Piyasa çok kötü. Meslek yapılamıyor. Ve umut yok yerine ilişkin. Bu sıkışmışlık hissiyatı bir noktada orada işte o etkinliğe katıldığımda gördüğüm manzarayla bir yanlış bilgiyle mücadelede ciddiyetle etkilerini gözlemleme çabasıyla birleştiğinde şunu getirdi. O kadar da yalnız değilmişim. Yani salona baktım, benim gibi düşünen, yani hatta acaba bu kişiler hangi gazetelerden, hangi televizyonlardan gelenler, tanıdık sima aradım, göremedim de. Ama bir yerlerden birileri gelip bir şeyleri değiştirme umuduyla bir araya geliyordu. Zaten benim belki de mesleğe ilişkin umudumu tekrar yeşillendiren yerde teyit oldu bu yüzden. Çünkü bir şeyleri değiştirilebileceğinin hala bir umudu var. Ama ana akımda bu birçok başlıkla sınırlandırabilirsin. Ücret politikalarından tut, hayattaki sıkıntılara, politik iklimden tut, birçok gelişmeye, her şeyi ele alabilirsin. Herkeste bir umutsuzluk vardır. Günü geçirelim, maaşımızı alalım. Maaşımız yatıyorsa tamam. Ama bir şeyleri değiştirelim mi? Ne gerek var? Niye uğraşalım? İşte burada bu sorunun biraz yanıtını görüyorum ben. Yani bu yüzden mesela Factory'deki her başlık, her çıktı ve bir şeyler üretmeye çalışan oradaki her grup hepimiz için geleceğe ilişkin çok büyük bir iklim çıkartıyor ortaya.
Ama orada bu durumu bence bireysel bir sorun olarak tanımlamamak lazım. Tabii. Yani şunu kastediyorum. O insan yani ne fark eder ki ben buna niye uğraşayım diyene kadar onun önüne o kadar fazla taş koyuyorlar ki. Hı-hı. Ya da o kadar tabii. Çözümsüz ki ya da nasıl yapacağını bilmiyor ki zaten bir çözüm üretemiyor. Ya o yüzden yani tabii ki çok yani baştan değiştirilmesi gereken şeyler de var. Tabii bu şey de değil. Yani tek bir aktörün tek başına yapabileceği bir şey de değil. Evet. Yani siz etkiden bahsettiğinizde bunun çok farklı aktörleri olduğunu kabul etmeniz lazım. Çünkü biz örneğin teyit olarak bir aktivizm yapmıyoruz. Ama aktivist olabilecek aktörlere önemli materyaller sağlıyoruz aslında. Önemli bilgiler sağlıyoruz. Ve onların aktivizm yapmasını belki de etki yaratabilmelerini kendileri açısından olanak tanıyoruz. Yani biraz böyle işte o insanların şeyi yalnız kalmasıyla da alakalı bir durum. Yani çalıştığı yerde yalnız hissetmesi, örneğin senin de yalnız hissetmene benzer bir şey. Yani yalnız hissettiğiniz noktada bir şey değiştirebilme gücünüzün azaldığını fark ediyorsunuz. Yani senin o dediğin hani o çok rekabetçi, kıskançlık olan alanda, bu arada sosyal girişimlerin birbirleri arasındaki iletişim de o yüzden çok değerli. Yani sürekli birbirleriyle iş yapmaya çalışmaları, birbirlerini etkilemeye çalışmaları falan. O yüzden o birlikteliği de ancak bir araya geldiğinde görebiliyorsun.
İşte tam yani, olarak o vardı
o yüzden oturumda. Dinleyenler bize gelsin.
Şöyle bir durum da var. Şimdi söylediğin şey şunu düşündürdü. Aslında biz mesela birbirimize burada alan açmak, işte sürekli konuşuyoruz ya, dediğin hani insanların önüne taş koyuyor diyor. Dolayısıyla bu insanlar bir yerden sonra senin dediğin işte artık niye uğraşayım ki moduna kapılıyor. Biz böyle bir şey burada yaşanmasın diye birbirimize alan açmak için çok fazla hem araç kullanıyoruz hem de işleyiş biçimimizi, hem çalışma biçimimizi, hem de kafamızın içindeki o düşünceleri buna göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Bunu yapabilmemiz de aslında biraz girişimcilik ve sosyal girişimcilik ekosistemleriyle çok yakın olmamız. O ekosistemlerde bunlar konuşuluyor. Yeni liderlik, işte organizasyondaki şey nasıl olacak, hiyerarşi olacak mı olmayacak mı, bunlar oralarda tartışılıyor. Şimdi bahsettiğimiz kuruluşların çok azı, belki neredeyse hiçbiri bu tarz ekosistemlerle iç içe değil ya da oradaki araçlardan, oradaki bilgi birikiminden faydalanmıyorlar. Dolayısıyla çok hızlı köhnüyorlar ve bir şekilde çağın gerisinde kalıyorlar. Hem yeni jenerasyonun isteklerini yakalayamıyorlar, hem de dediğin gibi insanların bu şekilde yıllarca önüne taş koyarak bir yerde umutsuzlaşmasına sebep oluyorlar. Dolayısıyla bence aslında medya kuruluşlarını bir şekilde girişimcilik kafasında ya da sosyal girişimcilik kafasında buluşturmak gerekiyor. Ve aslında Factory, Fanus'tan çıkış, bu sene yapacağımız bootcamp, sonra bunun, bu programın devam edeceği kuluçka programı, büyük bir kuluçka programı olmasını istiyorduk hep zaten. Bunların hepsi aslında biraz da yeni medya organizasyonlarını biraz girişimcilik ve sosyal girişimcilikle tanıştırabilmek için de var. O araçları kullandırtabilmek için de var.
Evet, geçen seneden farklı olarak bu sene Factory öncelikle Eskişehir ve Ankara'da iki ayrı oturumla başladı. 2 Mart'ta bootcamp'in başvuruları sonlanacak ve 10-11-12 Nisan'da da bir bootcamp'te bu sürecin gelişimi için adımlar atılacak. Ama bu süreçleri biraz daha ayrıntılandıralım istiyorum. Yani ne Tabii. yapacağız biz?
Şunu yapmaya çalışıyoruz. Nisan ayında 2,5 günlük bir bootcamp yapacağız. O bootcamp'e 2 ila 4 kişilik ekipleri kabul ediyoruz. Ve ekipteki üyelerden en az birinin bu işe full time zamanını ayırabilmesini istiyoruz. Bootcamp'te bir iş planı çıkaracaklar. Yanlış bilgiyle mücadele etmek için fikri olan ekipler 2,5 gün çalışacak ve bunu bir işe dönüştürecek olsak nasıl sürdürülebilir yaparız? Buradaki paydaşlarımız kim olur? Buradaki tedarik zinciri ise tedarik zinciri nasıl olur? Eğer bir aktivizm işi ise bunun planı nasıl olmalı? Stratejisi nasıl olmalı? Biraz bunu çalışacaklar. Diyelim ki fikirleri veya ekipleri yok. Yani ne yapacaklarını bilmiyorlar ama yanlış bilginin önemli bir sorun olduğunu düşünüyorlar. O halde diyoruz ki Eskişehir ve Ankara'daki birer günlük fikir geliştirme atölyelerine katılın ve sizin gibi fikri olmayan ve ekibi olmayan insanlarla tanışın. Bir gün geçirin. Oradan bir fikirle ve bir belki takımla ayrılın. Sonra bootcamp'e başvurun diyoruz. Eskişehir atölyesini biz bu kaydı çekerken yapmıştık artık. Ankara'da bu cumartesi olacak. Artık yayınlandığında başvuru için çok geç olmış olacak ama en azından
bootcamp'e dahil olmak için
2 Mart'a kadar süreleri var. Bir ekip kurmaları ve yaratıcı, sürdürülebilir, inovatif bir fikri bize önermeleri gerekiyor. Bu bootcamp sonrasında bu arada 2 ekip seçeceğiz. Bir jüri olacak. O 2 ekibe 6 ay boyunca yaşadıkları şehirde ortak çalışma alanlarını kullanma desteği, bir başlangıç hibesi ve koçluk, mentörlük desteği sağlayacağız. 6 ay sonrasında da bu işi ayaklarının üzerine kalkmış ve yürüyebilen bir iş olarak hayata geçirmiş olmalarını bekleyeceğiz.
Anlattığın şey tam olarak belki de o hedeflediğimiz etki odaklı gazetecilik. Belki hep birlikte bir şeyleri ortaya çıkarabilme, bir tarafta bir çözüm üretebilecek bir gazeteciliğin atmosferini yaratma adına da iyi bir çalışma fırsatı sunacak, iyi bir süreç sunacak. İşte bahsettiğimiz yine Project Zoom gibi girişim projeleri, sosyal etki yaratmayı hedefleyen çalışmalar ve bizim bu etkileri göz önüne alarak ürettiğimiz Factory programı, bu yıl ikincisini yaptığımız pek çok kişinin gelişimi adına önemli bir yol açacak. Biraz bunları ele almaya çalıştık. Etki odaklı gazetecilik ne ve neler değiştirilebilir? Sorunlar sadece kişisel sorunlar değil, hepimizin sorunları ve bunları değiştirmek için birçok aktöre birçok görev düşüyor. Medyada bunlardan birisi. Biz de burada kendi adımıza üstümüze düşen şeyleri yapmak istiyoruz ve o konuda adımlar atıyoruz. Böylece TCF'nin de bugün sonuna geliyoruz. Bizi Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Destek.teyit.org'dan destek olabilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın.